Ayrım 34.
Beşinci kısım. Bir saatten beri sözümü kesmeden hikayemi dinleyen avukat Emir Haşim, nihayet sustuğumu görünce sordu. Neresinde kalmıştık? Ha evet, Davut Ağa'nın merdivenlerden indiğini basamakların gıcırtısından anlamıştık. Kapıyı kilitleyip geriye Nihan'ın yanına döndüm. Mumu söndürdüğümden karanlıkta olduğumuzu söylemiştim zannediyorum. Onu kısa ayaklı yayvan bir tek kişilik demir karyolama oturmuş buldum. Daha yarım saat evvel kendisini öldürecek kadar kin ve öfkeyle saldırdığım bu kadını, şimdi muhabbet ve şefkatten ölecek derecede hisli, içli bir halde bağrıma basmak ihtiyacındaydım. Nitekim öyle yaptım, o da aynı ihtiyacı duyuyormuş ki birbirimizin kucağına düştük. Mesra şimdi tekrar etti. Peki, anladık, sonra ne oldu? Yok, müsaade ediniz. Dün gecenin ehemmiyeti vardır. Pek mühim bir şey oldu. Artık birbirimizi denemeye ve birbirimize karşı kararsızlık devrinin nihayet erdiğini, ufak veya büyük hiçbir olayın ilişkimiz üzerinde olumsuz tesiri olmayacağını ilk defa bütün açıklığıyla o gece anladık. O geceydi ki bütün önceki sevişmelerimizin sadece cisimlerin isteğinden ibaret kaldığı meydana çıkmıştı. Avukatım gülümsedi. Gülümsemesinin manasını kavradım. Böyle bir hükme nereden, ne ile vardığımızı merak ediyor, daha doğrusu vasıl olduğumuz kanaate inanmadığını sezdirmek istiyordu. Sormadığı halde cevabını kendiliğimden verdim. Ne ile mi anladık, söyleyeyim. Güneş battıktan sonra ayın 14'ü ile aydınlanmış bir dünya parçası nasıl daha tatlı bir ışıkla sabaha kavuşursa, cismani sevişme bitince karşılıklı duyulan muhabbeti yeni bir arzuya kadar tatlılanmış ışığıyla içte devam ettiği ve kararmadığı vakit aşk başlamış demektir. Biz o gece ruhumuzda hasıl olan ve sürekli hazdan bunu öğrenmiş bulunuyorduk. Maddi tarafı şeker gibi erimiş, sertliğini kaybedip şuruplaşmış bir haz içindeydik. Emir Haşim'i inandıramamıştım, ilave ettim. Aşkın başladığına bir işaret daha vardı. İkimiz de bizi birbirimize tanıştırmaya vesile olan büyük davayı ikinci plana atmıştık. Defineyi elde edememek ihtimali ikimize de 24 saat evvelki kadar üzüntü vermiyordu. Hatta itirafa lüzum görmeyerek, milyonlardan acı duymadan ayrılabileceğimiz, fakat birbirimizden ayrılamayacağımız feragatli bakışlarımız da pek güzel okunuyordu. Zaten Nihan bir ara itiraf etti, dedi ki, sen buraya çiftçilikle geçinmeye, ben bir define elde ederek zengin olmaya gelmiştik. Meğerse birbirimizi bulmak için gelmişiz. Ötekiler birer vesile oldu. Asıl maksat sanki buluşmamız imişçesine, başka her şeyi unutmuş gibiyiz. Hakikaten öyleydik. Olaya dönelim kaptan. Dönüyorum işte. Gece define lafını etmeye vakit kalmadı. Şafak sökeceği sırada uyuyakalmışım. Gözlerimi saat 7'de açtım. Nihan yanımda değildi. Öbür odadaki yatak ise bozulmamıştı bile. Aşağıda Davut Ağa ile konuşmaya başlamışlardır dedim. Halbuki Kahyam onun yukarıda sanıyordu. Her tarafı aradık, yoktu. Hiç kimseye. Kahyanıza da sezdirmeden kaçmıştı o halde. Hem de krokideki sırrı öğrenerek maksadı temin ettikten sonra. Yaman kadınmış doğrusu. Fakat azizim, ben çiftlikte bulundukça defineye kim el sürebilir? Davut Ağa kaçtığı fikrinde değil, kaçırıldığına hükmediyor. Diyor ki, sırrı sizin öğrenmemeniz için şebeke harekete geçti. Herifler zaten arazi civarında. Belki de hanımın söylediği yerde incirler altında saklanmışlardı. Aralarında kararlaştırılmış bir işaretle Nihan'ı çağırdılar. O da avutmak maksadıyla sabahın alacakaranlığında yanlarına gitti. Şüphelendiler ve yakalayıp götürdüler. Kahyanız tedbirsizlik etmiş. Kapıyı kilitlemeli, anahtarı da saklamalıydı. Hepsini yapmış. Lakin Nihan'ın üst kattaki oda penceresinden iple aşağı ineceğini düşünmemiş tabii. Yeni köpek de kendisine alışmıştı. İpi nereden bulmuş? Bavulunda getirmiş olacak ki, evdekilerden değil. O halde kaçmayı önceden tertip etmiş. İhtiyaten getirmiş olabilir. Aramızda uzlaşacağımızı hesap edemezdi. Birbirimizi seveceğimizi de. Metro Haşim ilk defa sinirlendi ve bana adeta çıkıştı. Rica ederim dedi. Şu sevme meselesini işe karıştırıp durmayınız. Bu bizi hatalı yola sürükler. Aksi meydana çıkıncaya kadar kadını hasım taraf saymalıyız. Hatta şebekenin başı. Şayet bir şebeke varsa. Bir değil iki tane olduğunu size söylemiştim. Söyleyen o kadındır. Uydurmadığı ne malum. Benim kanaatimce şebeke mebek hepsi yalan. Nihan yalnız başına çalışıyor yahut sadece ona sırrı veren bir tek aşığıyla, bir Alman veya Almanca bilen bir Ermeni ile. Şaşırdığımdan veya üzüldüğümden cevap veremedim. Benim içime de bir kurt düşmüştü. Dostum sözüne devam etti. Neyse bunların hepsini meydana çıkaracağız. Kadını ve mevcut aşığını yakalayacağız. Lakin o takdirde sizin Define işinden vazgeçmeniz lazım gelecek. Hoş Define'nin yerinde çoktandır yerler esmediği de malum değil. Malum olmayan bir cihette Define'nin mevcudiyetidir. Her şeyin en fena tarafını düşünüyorsunuz Metr. İyisini bulsam bunu da düşünmekten geri kalmam. Hele yemeğimizi yiyelim. Meseleyi bir daha gözden geçiririz. Konuşmaya Emir Haşim'in şehrin yüksek ve oldukça uzak bir semtinde, Musaytaba mahallesinde, Mar İlyas sokağındaki konağının geniş terasında dalmıştık. Nihan'ın kaybolması üzerine hemen bir otomobile atlamış, Metr Haşim'i henüz bürosuna gitmeden evinde yakalamıştım. Başımdan geçenleri ondan başka kimseye anlatamazdım. Beni Ferhan çiftliğine sahip eden kendisiydi. Esas da zengindi, nüfuzluydu. Şahsıma karşı gerçek bir sempati besliyordu. Hepsinden mühim ciheti, tedbirli bir adam olmasaydı hatalı bir yola girmemi önlerdi. Bu sebepledir ki son sözlerine karşı, nasıl tenzip ederseniz öyle yaparım. Meseleyi tamamıyla size bıraktım. Haydi yemeğimizi yiyelim, dedim. Önünde duran portakal suyu ile hazırlanmış cin kadehini yuvarladım ve ilave ettim. Başka şeyler konuşabiliriz. Zaydunlar ne alemde? Yani Rabia'yı soruyorsunuz. Dün akşam beraberdik. Şüveyre'ye taşındılar. Sizin de bahsiniz geçti. Mizvar Paşa'nın zevcesi Fahiye Hanım da oradaydı. Manalı manalı gülümsedi ve dönerken bana otomobilde sizin çiftliğe uğradığını söyledi. Nihan'la konuştu. Nihan derken sesiniz titriyor dostum. Görüyorum ki Define'den ziyade ona kavuşmak istiyorsunuz. Aşkın kadın tarafından değil ama sizin gönlünüzde kök salmış olmasından korkuyorum. Bir avantüriye tutulmak zaten belalı bir maceradan başka bir şey olmayan aşkı 5 misli tehlike haline sokar. Mamafi heyecanı belki de tadı o nispette fazladır. Yemekte şundan bundan konuştuk. Avukatım Cebel'e 2 hafta sonra çıkacak imiş. Sıcaklar henüz başlamamış sayıyor. Bir ara dedi ki, hikayenin bir parçası kopuk. Kızıl saçlı kadının Define sırrını nerede, kimden, ne suretle öğrendiği meselesini anlatmadınız. Bu sözler onun dereden tepeden konuşmakla beraber zihnen işimle meşgul olduğunu gösteriyordu, cevap verdim. Ben de pek iyi bilmiyorum. Vakalar arasına karıştı, soramadım. Ancak söz gelişinden anladığıma göre galiba General von Blomberg'in oğlu, Naziler 1938 senesinde Avusturya'yı işgal ettikleri vakit orduda teğmenmiş. Viyana'daki barlardan birinde Nihan'la tanışmış, babasından öğrendiği sırrı bu kadına açmış. Demek münasebetleri pek kuvvetli hale gelmiş. Derinine sevişmişler. Başka türlü olamazdı. Üzüntülü bir tavırla tasdik ettim. Metr Haşim lafı değiştirdi. Yemekten sonra biraz oturduk. Saat 1:30'a gelmişti. Dinlenmeniz, mümkünse uyumanız için oda hazırlattım dedi. Ben de yatacağım. Fakat daha sakin, rahat düşünmek, bir karara varmak maksadıyla. Size de işin aşk tarafını şimdilik bir kenara bırakıp esas olay üzerine soğukkanlıkla düşünmenizi tavsiye ederim. Tavsiye edilenin büsbütün aksini yaptım. Panjurları örtülmüş, loşluğu uykuya çağıran ufak odaya girip de tertemiz yatağa uzanınca esas olayı bırakarak sadece Nihan'ı düşünmeye koyuyordum. Avukatım hakkında da söyleniyordum. Aşktan anlamıyor. Çok kuru, muhakemeli, heyecansız bir iş adamı. O hususta lakırdı bile ettirmiyor. Dün gece tekrar başladıktan sonra öyle şeyler olmuştu ki. Bu olanlar aslında pek de başkasına anlatılacak mahiyette şeyler değildi. Sevişmenin ayrıntılarından ibaretti ve ne kadar hünerli. Şiir ve ahenkle tasvir etsem gene de aramızda hakiki aşkın başladığını izaha yetmezdi. Hele Emir Haşim gibi koyu bir hukukçuya. Kanaatim azıcık sarsılmıştı ki kendimi kuvvetlendirmek ihtiyacını duyduğumdan söylenmekte devam ediyordum. Nihanka acımadı. Kahyam'ın dediği gibi onu sırrını ifşa etmesinden korkarak ötekiler alıp götürdüler. Son birkaç saatimizde büsbütün başka bir kadın olmuştu. Sanatını yapan kadın değildi, gerçekten seven bir kadın hüviyetine girmişti. Hareketlerinin hiçbirinde iğretilik, sahtelik yoktu. Samimiyetten içi sesi titriyordu. Anlamaz mıyım ben? Bunlar o şeylerdendir ki asla anlatamazsınız. Haşim ise ne anlar, ne anlatır, ne de anlamak ister. Görüyorsun ki şu gurbet elindeki tek dostum, koruyucum, yardımcım olan adama. Nihan'a karşı şüphe beslediğinden dolayı adeta kızgındım. Onu hissiz, kaba, katı bir insan yerine koymuştum. Maceracı kadın vasıflarının hepsinin nefsinde toplamış olan 3-4 isimli neydi belirsiz bir mahluku tutuyor, dürzü emirlerinden hürmete layık maruf bir zatı çekiştiriyorum. Ayıp ediyorum. Bu dolu olmuşum. Demin söylediği gibi o avantüriyeye tutulmuşum ben. Başıma bir bela geldi. Dilenci halamın servetini rahat yiyemeyeceğim. Uğur getirmedi. Metre Haşim haklı. Kadın öğreneceğini öğrendi, ortadan kayboldu. Zamanını bekleyecekler. Yolunu bulup belki de beni ortadan kaldırıp altınları bir gün götürecekler. Artık Nihan'ı bir daha göremeyeceğim. Görememek ihtimalinin heyecanıyla yataktan fırladım. O da şimdi hakikaten ne kadar ufak, dar bir hücreden farksızdı. Evin de ikinci saatinin hareketsizliği, sessizliği, yabancılığı sinirlerime dokunuyordu. Öyle bir hale gelivermiştim ki aynadaki gözlerinden kendim döktüm. Hemen sokağa, genişliğe, feraha kavuşmalıydım. Bir şeyler yapmalıydım, bir yere koşmalıydım. Giyiniyorum ve bir taraftan mırıldanıyorum. Haşim beni buraya hapsetti. Nihan'a kaçması için fırsat veriyor. Onu derhal aramalıydık, aratmalıydık. Hudutlarda yolunu çevirmeliydik. Hiçbirini yapmadık. Sadece laf attık. Karnımızı doyurduk. Öğle uykusuna yattık. Delilik bu. Meğerse ne uyuşuk, ne vurdum duymaz bir adammış. Kılı kıpırdamıyor. Koridordayım. Meydanda kimse yok. Terasa doğru mu gideyim, sokak kapısı tarafına mı? Bir an durdum. Kulağıma sesler geliyor. Evet. Avukatımın sesi. Galiba bir yere telefon ediyorum. Lübnan'da ne acayiptir ki telefonlar henüz otomatik değildir. Bir santral ve bir numara aramaya çalışıyorum. Acaba benim işimle mi meşgul? Bir müddet daha sabırlı olmam icap ediyor. Tekrar odama döndüm. Lakin kapıyı örtmedim. Pancurları ardına kadar açtım. İçeriye dolan ikindi güneşi o kadar kamaştırıcı ki gözlerimi kapatmakla kalmayıp sıkıca yumaya mecbur oldum. O vaziyette ayaktaydım. Metre Haşim'in sesini duyuyorum. Arkamda duruyor, bana diyor ki uyuyup kaldığımı sanmayınız. Telefonla sizinkini araştırıyorum. Lübnan'da bulunamadı. Şimdi Suriye'deki dostlarımla konuştum. Meşgul oluyorlar. İşe polisi karıştırmadım. Son raddeye gelmedikçe de karıştırmak niyetinde değildim. Ben de aynı fikirdeyim. Acaba Şam'dan gelecek cevap çok gecikir mi? Kalkıp oraya kendimiz gitmeliydik. Bir gezinti de olurdu. Metre Haşim dikkatimden kaçmadı. Bu sabahtan beri işimle meşgul olmasına rağmen ileri sürdüğüm fikirleri ciddiye almıyor. Bana adeta çocuk veya akılcı noksan bir adam muamelesi yapıyor. Galiba vakanın tesiri altında, kendim farkında değilim ama pek çocukça hareketlerde bulunuyor. İzansızca sözler sarf ediyorum. Öğle yemeğinden sonra hikayemi dinlerken yürüttüğü muhakemeleri, daha doğrusu kapıldığı şüpheleri asıl şimdi düşünmeye koyuldum. Bir anda hülasasını çıkarıyorum. 1. İki şebeke mevcut olduğu Nihan'ın rivayetidir. Böyle şeyler belki de yoktur, uydurmadır. 2. Kadının bir sır ortağı, dostu, aşığı vardır. Onun direktifiyle ve aşkıyla hareket ediyor. 3. Definenin mevcut olmaması yahut çoktan çalınmış bulunması ihtimal dahilindedir. Kendi kendime söyleniyorum. Define yoksa veya önceden çalındıysa Nihan niçin tehlikeleri göze alarak, zahmetlere katlanarak çiftliğe geliyor, benimle düşüp kalkıyor? Saçma hükümler bunlar. Hem kümbetin duvarı içinden mahut kutuyu çıkaran ben idim. Bir başkası değil ki sonradan konulmuş yahut konulmuş gibi gösterilmiş farz edelim. Avukatıma döndüm. Azizim dedim, anlıyorum ki aramızdaki görüş farkı çok büyük. Siz Nihan'ın her hareketinden şüpheli ve söylediklerine hakikate uymaz hileli buluyorsunuz. Kendisini tanımış benim gibi hususiyetinde kısa bir müddet yaşamış olsaydınız fikrinizi değiştirirdiniz. Define, şebekeler hepsi bütün anlattıkları doğrudur. Hiç değilse azıcık inanmalısınız ki daha müsbet şekilde çalışılabilirsiniz. Hersekli bir Müslüman kızı olduğuna da mı inanayım? Böyle bir şeyin için uydursun. Dürzi Bey omuzlarını kaldırdı. Bir cevap vermiş olmadınız. Sizden rica ederim. Müphem kalan noktalar hakkında bana daha fazla malumat verebilir misiniz? Demiştiniz ki Ermeni grubu sizden evvel çiftliği fuzuli işgalden delişmen Çerkez yüzünden araziye girememiştir. Satın almaya kalkışmışlar. Sahip olan hanım İstanbul'da hayatta bulunuyormuş. Lübnan hükümeti Türk emlakını usulen bloke ettiğinden satış muamelesi durdurulmuş değil mi?
Evet. Bütün bunları bir gece Davut Ağa'ya Nihan'ın yanında anlattım. İsterseniz konuşmamızı ayrıntılarıyla size de anlatayım. Hatta durunuz, bunu güya bir hikayede okuyormuşsunuz gibi konuşmalarla nakledeyim. Dikkatle dinliyorum. Anlatmaya başladım. Anlatırken sahne gözümün önünde canlandı. O geceyi yeniden yaşamış oldum. Gurbet elindeki tek dostumu münakaşa çıkarıp kaybetmek vaziyetine geldiğimi sezmekle beraber kendimi tutamayacağımı anlamıştım. Dudaklarım titriyordu. Bakışım dikleşmişti. Bereket versin, tam bu sırada telefon çaldı ve Haşim Arapça bir konuşmaya daldı. Acaba benim işimle mi alakalı? Mübarek adamın yüzünden de bir şey okunmuyor ki. Kılı kıpırdamıyor. Akdeniz ahalisi hislerini çabuk ve gösterişçi şekilde meydana vururlar ama deniz yüzeyinden yüksek, dağlarda yaşayanlar aşağıdakilere benzemezler. Kapalı, ağırbaşlı, güç heyecana gelir insanlardır. Avukatım Lübnan dağlarının güney amaçlarındandır. Neden sonra telefonu kapattı bana bakıyor. Acayip bir süzüşle. Muhakkak bir haber vardı. İyi mi, kötü mü? Anlayamıyorum. Yüzünden okunmuyor. Söylesenize dedim, meraktan çatlayacağım. İşkence ediyorsunuz bana. Şam Emniyet Dairesi tarif ettiğiniz eşkale uygun bir kadın bilmiyor. Yani öyle bir şahıs mevcut değil. Ne Suriye'de ne Lübnan'da. Ama siz de kızıl saçlı bir kadına rastladığınızı, hoşlandığınızı söylemiştiniz. Demek ki mevcut. Metr Haşim bu susturucu cevabım üzerine düşünceye daldı ve bir müddet sonra mırıldandı. Evet, rastlamıştım. Madem ki rastladım, o halde bu eşkalde bir kadın muhakkak vardı. Bana bir defa, size birçok defa görünen, lakin sihirli külah giymişçesine başkasına, hele polise görünmeyen, esrarengiz bir kadın. Davut Ağa, Nuriye teyze, yanaşma nezir, otel kapıcısı, hatta Misvar Paşa'nın karısı Fahiye Hanım da gördü. Gördüler, konuştular. Ahbabımın yüz hatları tuhafıma giden ve daha ziyade şüphe ifade eden bir mana ile oynuyor. Hangi şeye inanamıyor? İsimlerini saydığım şahısların Nihan'ı gördüklerine, onunla konuştuklarına mı? Adamcağız çıldırtacak beni. Soğukkanlılığımı muhafaza etmeye çalışarak sükunetle sordum. İnanmıyor gibi haliniz var. Şüpheniz hangi noktada? Söyleyecek söz bulamıyorum. Mamafi... Doğrusu inanmaklığım lazım ama bilmem ki. Çiftliğe gidebiliriz. Cebel yollarında bir gezinti yapmış oluruz. Daha serindir bu kovası da. Ben de şu araziyi gözlerimle bir göreyim. Adamlarınızla da konuşayım. Sizce mahsur yok ya. Katiyen. Hemen gidebiliriz. Zaten biraz daha kapalı kalırsam boğulacağım. Müsaade ediniz de arabamı getirsinler. Hayır, en iyisi ben gidip garajdan alayım. Beraber gideriz. Yok, siz 5 dakika kadar bekleyiniz, yalnız gidişim sebepsiz değil, yolda anlatırım. İtiraz etmedim. Lakin Haşim'in bu tarzda hareketini de acayip bulmaktan da kendimi alamadım. Diyebilirim ki itimadımı kaybettim. Sadece sevgisi kalıcı. Bu da adeta merhametle karışık bir sevgiye çevrilmiş gibi yüzüme acırcasına bakmaktadır. Belki biraz da çekiniyor. Ne oluyor? Yoksa Nihan'ın gidişiyle sinirlerim bozuldu, her şeyi yanlış görüyor, her harekete ters anlamlar mı veriyorum? Mümkün. Kapıdan çıkıyordu, kolundan tuttum. Aziz dostum dedim. Tek başıma kalamayacağım. İçimde müthiş bir sıkıntı var. Nefes almakta güçlük çekiyorum. Sizinle geleceğim. Belki böylesi daha iyi. Haydi gidelim. Garaj civardaydı. Ben ayakta beklerken Haşim yazıhaneye girdi. Katiple camekanlı bölmede konuşuyor. Derken işçilerden birini çağırdılar. Pehlivan yapılı bir adam. Atletinin örtemediği pazuları Pulat gibi. Göğsü de adaleli. Arabayı çektikleri zaman bu işçiyi sırtına keten bir ceket giymiş direksiyon başında gördüm. Arkadaşıma soruyorum. Şoförü lüzum yoktu. İkimiz nöbetleşe kullanırdık. Güçlü kuvvetli, fena mı? Peşinde koştuğumuz iş oldukça esrarlı. Bir görünüp bir kaybolan o kadın, Ermeniler, nereden gönderildiği bilinmeyen mektuplar. Acaba define bir mesele mi? Vesile mi? Aranılan başka bir şey mi? Rica ederim yavaş konuşunuz. Şoför işitiyor. Fransızca bilmez. Azıcık muhafazakardır da. Sadece vücudu gelişmiş. Okuyup yazması da yoktur zavallının. Ama bir öküzü boynuzlarından yakaladı mı çökertir. Metro Haşim gülümsüyor. Fakat bu gülümseme acıdır. Neşeden gelmiyor. Meseleyi anladım. Avukatım korktuğu için yanına muhafaza alamadan çiftliğe gidemedi. Haklı buldum. Herkes benim gibi canını sokakta bulmadı ya. Kendimi bildim bileli hayatıma kıymet veremedim. Daima tehlikeye doğru koşmaktan zevk duydum. Şimdi başıma gelen yıllardır aradığımın en mükemmeli, tam istediğim cinsten bir maceradır. Bir macera ki araya Nihan'ın karışması onu büsbütün cazibeli yapıyor. Pırıl pırıl altınlar ve sevgilimin aynı renkte, aynı pırıltıda saçları. Kendiliğinden gitmedi, gitmeye mecbur oldu. Sırrı öğrendiği için zavallıyı işkenceyle söyletmeye çalışacaklardır. Nihan'ı bir an evvel bulmalıyım, bulup kurtarmalıyım. Haşim bana vakit kaybettiriyor. Aklıma gelenden utandım. Zira dostumun işi sezerek iki çeteden biriyle anlaşıp beni oyalamaya çabaladığını düşünmüştüm. Evindeki telefon konuşmaları neydi? Belki anlaşma ve pazarlık. Yahut hükümetle uyuştu. En yakın ihtimal budur. Kendi devleti ve milleti dururken o muazzaf defineyi niçin bir yabancıya kaptırsın? Milletvekili olduğunu da hesaba katmalı. Tamam. Telefonla hükümetle muhaveredeydi. Şoför değildi, bir polis memuru şu adam. Beni Alman altınları ikinci planda meşgul ediyor. Onun içindir ki Metro Haşim'in çevirdiğini tahmin ettiğim dolaba hemen hemen kayıtsızım. İşi sezmemiş görünmek istediğimden bir aralık dedim ki, halinizdeki gayri tabiiliğin farkındayım dostum. Ben de sizinkinin. Fakat bunları tabii saymanız daha doğrudur. Zira fevkalade bir vaziyet karşısında bulunuyoruz. Siz benden heyecanlısınız. Benimki Nihan'dan ileri geliyor. Aklım o kadında. Polisin acizine de şaşmaktan kendimi alamıyorum. Hele bekleyelim. Tetkiklerimiz sonunda fikrimi bildireceğim. Fikriniz bence şimdiden malum. Tuhaf tuhaf gülümsüyorum. Belki de gülüyorum. Açıkça arkadaşımla alay ediyorum. Şoför bir memur terbiyesiyle lakırdıya karışmadan arabayı ciddiyetle yürütüyor. Halbuki bura ahalisi, hele şoförler, laubali adamlardır. Daha yolunu tutturdular mı ya gevezeliğe başlarlar yahut şarkı söylemeye. Bizimki bir garaj işçisinden ziyade makam otomobili şoförlerini hatırlatıyorum. Küçük ve çok sevimli bir köy meydanında durduk. Şoför indi. Kahveye girdi. Birkaç kişiyle konuşuyor. İş orada değil. Yürürken ceketinin arka tarafında bir şişkinlik gözüme ilişti. İri bir tabanca taşıyordu. Bu başka şey olamazdı. İçimden söylendim. Ey baba Hasan. Bende de var ondan. Hem de yepyenisi.